Ayrım 8. Anadolu'nun kadın erenleri. Nezihe Araz. Sayfa 121. Kız evliya. Hünkara baş kaldıran kız. Edirne'de saray içinde yatar kız evliya diye adlandırılan o kız. Küçücük bir mezarı ama kocaman da bir öyküsü vardır onun. Hünkârlara baş kaldıran yürekli bir kız. Adını kimse bilmez. Kız evliya diyorlar ya, yetmez mi? Hangi dönemde yaşadığı, hangi padişaha kafa tuttuğu da bilinmiyor. Bilinen tek şey, Edirne'den sefere çıkan Osmanlı ordularından hiçbiri onun kabrini ziyaret etmeden bir yere gitmezmiş. Aldırmayıp uğramadan gidenlerse yenilgiyle döneceklerine dair kökleşmiş bu inanç yüzünden korku içinde bekler, bir yerde kesinlikle yenilgiye uğrarlarmış. Savaş kösü onun küçücük kabri başında güm güm vurur. Mehter takımı orada savaş türküleri söyler, tekbirler orada okunur, kurbanlar orada kesilir. Ondan sonra ordular "Bismillah, ya şehit ya gazi" diye düşmanın yönüne doğru adımını atarmış. Kız evliyanın başında şimdi öyle savaş törenleri yapılmıyor. Yalnızca tüm Mayıs ayı boyunca Edirneli kızlar onu ziyaret ediyorlar. Ellerinde saray önü bahçelerinde açan mor menekşelerle, kırmızı gelinciklerle. Kız evliya onlar dertlerini, isteklerini söylemese de ne istediklerini bilirmiş. Kız evliya kızlar utanıp istemese de hak yaradanla aralarında elçilik eder, gönüllerindeki sırrı paylaşır, her birine yardımcı olurmuş. Kaz çobanıymış kız evliya. Sürüsünü önüne katar, saray önünde ağaçlar arasında dolaşır, alemin kazını otlatır, akşam olunca kümeslerine dağıtırmış. 100 tane, 1000 tane, saymakla bitmezmiş kazlar. Bir sabah vakti, hünkâr ordusu önünden sel gibi akıp batı illerine doğru sefere çıkmış. Köstler, davullar, mehterlerle. Ama bizim kız dikkat etmiş ki, başlarında padişah yok. Çarığını bağlamak için çömelen bir piyadenin yanına o da çömeli vermiş. Usulca da sormuş. Hünkârınız nerede ağam? Piyade acı acı bakmış kızın yüzüne. Yeni bir dilber varmış abla. Onun koynundan çıkamamış diye fısıldamış. Bir de demiş. Yarın yaban domuzu avlayacakmış. Bundan da vazgeçemez hünkârımız. Ordu akıp gidiyor. Kaz çobanı kız, hünkârın bu yaptığını anlayamıyor. Dalgın dalgın, o su başı senin, bu ağaç dibi benim diye dolaşırken atlayıp avlanan hünkâra rastlamaz mı? Adam kızı görünce birden yıldırımla vurulmuşa dönmüş. Çünkü yaşadığı kadar böyle bir güzellik görmemiş. Büyük bir heyecan yaşamamış padişah. İn misin, cin misin diye atından atlayınca padişah, kaz çobanı güzel kız yok demiş. Yok, insanım ben. Ne demeye cin incin olacakmışım. Emir vermiş padişah. Atla atımın terkisini öyleyse. Ne demeye atlıyormuşum terkine? Kimsin sen? Ben senin padişahınım. Güzel kız yo demiş. Benim ordusu sefere giden de karı koynundan çıkmayan ya da av peşinde koşan önüne her gelen kıza atla atıma diye buyruk veren padişahım yoktur. Padişah şaşkın, daha da kötüsü öfkeli ama ne diyeceğini de bilemiyor. Ne dediyse de kıza dinletemiyor. Kız, ecele bir can borcum var. İstersen o canımı alabilirsin. Ama beni doğru bildiğim yoldan saptıramazsın diye dayatıyor. Sonunda hünkâr kılıcı ile o güzelim kızın başını bedeninden ayırıveriyor. İşte tam düştüğü yere gömmüşler onu. Her gece ışıklar içinde pırıl pırıl yanarmış orası. Orman bekçileri böyle diyorlar. Bana da demişlerdi. Ve de oradan sefere giden ordular elinde saray önünün mor menekşeleri, pembe gülleriyle pek çok kez onu yanlarında, yakınlarında görürlermiş. Böyle bir eren kızmış işte Edirne'nin Kız Evliya adlı ereni. Mümine Hatun, Mevlana'nın kutsal anası. Karaman'da mütevazı görünümlü, hanım hanımcık bir türbede yatar Mevlana'nın kutlu anası. Adı Mümine Hatun ama makamı Maderi Mevlana diye adlandırılmış. O günler öyle de söylenip gidiyor. Derler ki yaşadığı sürece her aynaya baktığında aynalar sızlanırmış. Ah derlermiş. Ah ne olurdu bir kusuru olsaydı da onu yüzleseydik, onu aleme gösterseydik. Evet, kul kusursuz olmaz. Ama Mümine Hatun kulların kusursuzuymuş işte. Adı Bahattin Velet olan ama daha çok Bilginler Sultanı diye tarihlere geçen bir seçilmişin güzel eşi. Gencecik bir kadınken eşi Bahattin Velet Bel Sultanı ile bir açmaza giriyor. Çünkü koca Bel şehrinde hiç kimse Bilginler Sultanı'ndan başka bir sultan tanımıyor. Bu da devrim padişahını adeta kıskandırıyor ve incitiyor. Bu nedenle bir gün Bel Sultanı büyük bir nezaketle hükümdarlık asasını ve saltanat mührini bu bilgide ve sevgide gerçekten sultan olan Bahavelet'e gönderiyor. Saltanat bizden daha çok ona yaraşıyor diyerekten. Buna fena halde üzülen Bilginler Sultanı hemen 40 deve yükü kitabı, 40 dostu ve öğrencisi, bir de sevgili eşi Mümine Hatun ile birlikte yollara düşüyor. O da gayri Bel şehrinde durmak bize yakışmaz diyerek çıkıyor bu yolculuğa. Mümine Hatun eşinin bu hareketine hiç karışmıyor. Hemen gereken yol hazırlıklarına başlıyor. Ama olumsuz ne bir ses ne de bir seda var onda. Ne anam diyor, ne babam, ne de yurdum yuvam. Baba iki oğlunu atının terkisine alıyor. 2 yıldan aşkın bir süreden sonra Anadolu'ya gelip Karaman'a yerleşiyorlar. O zamanki adıyla Larende'ye. Mümine Hatun dermiş ki, ikinci oğlum Celaleddin dünyaya gelmeden önce 9 ay. Beni bir cennet bahçesinden bir başka cennet bahçesine gezdirdiler. Bereket göklerinde uçtum. O 1 yıllık hayatı onunla birlikte geçirdiğim tüm yıllara yayarak yaşadım. Mevlana her fırsatta Konya'dan Karaman'a gider, birkaç gün annesiyle kalır, hasretini açıklar, sevgisini aydınlatır, dönermiş Konya'ya. Anasına olan özlemini hiçbir sevgiyle, hiçbir aşkla gidermesinin imkanı yokmuş. Böyle söylermiş her fırsatta onu tanıyan kadınlar. Mümine Hatun'a özellikle kadın saygısı ve sevgisi bugünlere kadar hiç eksilmeden yaşamış bu bölgede. Onun mezarı başında gözyaşlarıyla konuşan bir yaşlı ve güzel hanıma rastladığım bir gün, "Ondan neler istedin teyzeciğim?" diye sormuştum. Yaşlı gözleriyle bana baktı, hiç unutmuyorum. Baktı ve dedi ki, "İki ulu erkeğe hizmet etmiş bir kadın o, eşine ve Mevlana'ya. Sen yeni yetme bir kadınsın. Hem ana hem kadın olmanın ne demek olduğunu bilir misin? Dünyanın en zor işidir bu. Mümine Hatun'da ise bu işin anahtarı var. Oğlu mu verdi, kocası mı verdi bilmem. Ama o kendisine başvurup herhangi bir konuda ondan yardım isteyenlere o anahtarla kapıları açar ve dostlarını selamete yollar. Ben ondan o kutlu anahtarı bir de benim için kullanmasını istedim. O beni anlar. Aslında herkesi de anlar ve yardımına koşar. Nefise Sultan. Murat Hüdavendigar'ın kızı. Gurur günü değil, umur günü dediler ve ondan yapılması güç eylemler istediler. Onu tanıyıp sevenler sadece yaşarken değil, bu günlere ulaşan yıllarla da. Onu uzun uzun anlatmaya gerek yok bence. Karaman'da mermer oymalı tek kapısı hala ayakta duran, Nefise Sultan Medresesi'ne bakın yeter. Bu vergili, görgülü ama hepsinden önemlisi aydın kadının kadın erenler arasına karışmasının ince bir hikayesi de var. Murat, Hüdavendigâr'ın güzel kızı, Yıldırım Beyazıt'ın yüce yürekli ablasıdır. O, Karaman Sarayı'na severek, tanıyarak değil, Sultan Alaaddin Halil'e bir siyasi gelin olarak gönderilmiştir. Karaman Bey'in oğlu ve şehzadesi Ali, nefisinin duvağını kaldırırken, yazgısının kendisine nasıl bir ikramda bulunacağını büyük bir merakla düşünüyormuş. Nefise'nin güzelliğini gördüğü an sanki bir yıldırım çarpmasına uğramış. Bu evliliği önceleri bir görev gibi kabullenmiş olan Nefise Sultan da sonunda korktuğuna uğramamış. Şehzade Ali'ye aşık olmuş. Bunu kimse inkar edemezdi. Edememiş. Nefise'nin o sarayda Mehmet ve Bengi adlı iki oğlu oluyor. Ve bu nedenle genç kadın artık çok mutlu. Sultan Murat o sıra Rumeli'nde çok yorgun ve çok da meşgul. Osmanlı Devleti günden güne büyüyor çünkü. Tarihler bize o sıra damat Ali'nin bu koşullardan yararlanarak Osmanlı'ya baş kaldırdığını haber veriyor. Nefise şimdi iki ateş arasında kalmıştır. Bir yanda babası Sultan Murat, bir yanda kocası Ali Şehzade. Karamanlı ve Osmanlı orduları arasında çok güçlü bir savaş başlıyor. Ve Karaman Bey'i bu savaşta yeniliyor. Artık Nefise Sultan'ın da iki ciğerparesinin de yazgısı Murat Hüdavendigâr'ın insafına kalmıştır. Bakalım Osmanlı'nın hünkârı Murat Han iki sevgili torununa ne yazgı biçecek? Sorulan, konuşulan soru budur o sıra. Günlerden bir gün Karaman oğulları Nefise Hatun huzuruna çıkarak derler ki, gurur günü değil umur günü bilesin, yani iş günü. Var aziz babandan bir yolla af dile. Yoksa biz yenildik ve sen bu af istemini yapmazsan inan ki Karaman devleti dar dünyadan silinecektir. Çaresiz kalan ve de bu isteği doğru bulan Nefise Sultan, babası Murat Han'ın huzuruna varıp aman diliyor hemen. Güzel gözleri yaş dolu. Padişah baba da iki torunu ve sevgili kızı adına asi damadını affediyor. Karaman Beyliği de böylece yeniden yaşama fırsatını bir kez daha kazanıyor. Gel zaman git zaman Murat Han ölmüş, Bayezid tahta çıkmıştır. Nefise Sultan'ın iki oğlu Mehmet ve Bengi delikanlılık çağına ermişler. Babaları Karaman Bey'i Ali bu kez Bayezid'e baş kaldırıyor ve ondan toprak istiyor. Bu nedenle başlayan yeni bir savaş öncekinden daha güçlü, daha çetin olacak elbette. Günlerden bir gün Nefise'nin iki oğlu annelerinin karşısına dikilip ondan izin istiyorlar. Anamızsın, seninle konuşmak istiyoruz. İznin var mı? Anne, bir yanda babamız, bir yanda dayımız var. Sen Osmanlısın ama biz Karamanlıyız. Babamız yanlış da olsa bu yolu seçti. İzin ver bize, babamızın yanında savaşa girelim. Çünkü biz Karamanlıyız ve de Karaman Bey'inin oğullarıyız. Olumlu bir yanıt veren annelere hem korkuyor hem seviniyor bu işe. Ama deyin bakalım çocuklarım diyor. Ne demeliyim size? Ne desin Nefise Sultan? Kocası yetmiyormuş gibi iki oğlu da Osmanlı kılıcı altına gidiyor. Bu kez yenilgi daha büyük, daha acı olacak gibi korkutuyor onu. Nefise'nin kocası savaşın bir yerinde ölmüş. Oğulları da Osmanlı'ya esir olmuş. Bayezid esirlerin içine Nefise'yi de almış. Karaman'ın hali bitik. Bayezid umuyor ki iki Levent yeğeni ve sevgili ablası bu koşullarda artık kendi himayesi altında yaşarlar. O da biraz huzur bulur. Ordu Bursa'ya dönerken Osmanlılar yol boyu Murat Han'ın sevgili kızına ve iki torununa çok saygı gösteriyor, çok sevgi gösteriyorlar. Ama Nefise bu muamelelerden de iyice sıkılmıştır. Bursa Sarayı'nın kapısında etek öpmeye varanlara karşı çıkıp hayır diye sesleniyor. Padişah kızı değilim artık. Eşine yardıma çalışan bir savaş esiriyim. Eşim de öldü. Nefise Sultan gerçekten böyle hissediyor kendini. Artık yüzü hiç gülmüyor. Tek sevineceği aziz kardeşinin onun çocuklarına canını bağışlaması. Yıldırım Bayezid onu sık sık ziyaret ediyor. Edemese de adam gönderip hatırını sorduruyor. Bu yoklamaların birinde Nefise Sultan gözünü kızdırıp kardeşinden bir istekte bulunmuş ve Yıldırım'a "Mümkünse emir buyur da bizler artık bir Osmanlı eyaleti olan Karaman'a dönelim. Evimiz, barkımız orada, biliyorsun," diyor. Ne desin Yıldırım? Sevgili ablasını zaten canı gibi seviyordu. Onun iki ateş arasında kalmasının ne demek olduğunu da anlıyordu. Ama elden ne gelir? Yine de dayanamıyor. Hünkâr emriyle ve izniyle üç esir sonunda kendi ülkelerine dönüyorlar. Karaman'a. Ben Karaman'da Nefise Sultan yapılarını hayran hayran seyrederken bir gün külliyenin enginar motiflerinin oyma oyma işlendiği o olağanüstü mermer kapısının önünde yine niyaza varmış bir yaşlı hanım görmüş, yanından ayrılamayıp durmuş ve duası bitince ona "Kime dua ettiniz?" diye sormuştum. 40 yıllık eşinden, dostundan söz edercesine rahat rahat bana Nefise'ye dedi. Nefise Sultan, o bir dünya sultanıydı ama bunun sefasını hiç süremedi. Aslında bir mana sultanıydı o. Şu kapıya bak, bu medreseyi yaptıran kadındı o. Osmanlı kadını işte. Biz Karaman kadınları ne hacetimiz varsa ondan isteriz. İmaret gibi kadındır. Elinde olan her isteğimizi yapar. Açları doyurur, ağlayanları güldürür, çıplakları giydirir. Az olanı çok eder işte. Daha ne isteriz ki? İyi ki geldin, gördün onu kızım. Artık hiçbir şeyden korkma sen, dedi ve güleç ve muzip yürüdü gitti. 8. ayrımın sonu, sayfa 133.